köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan yüzü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bugün Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, yani birçoğumuzun bildiği ismiyle MÜSİAD'ı geçen hafta tanıtmaya çalışmıştık. Tarihini, amacını öğrenmiştik. Konuşulacak çok konu var MÜSİAD'la ilgili. Sözü çok uzatmadan ben hemen konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Konuğumuz MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Sayın İlhan Erdal bizlerle birlikte. Geçen hafta da bizlerle birlikteydi. Bizi kırmadı. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar Sayın Erdal.
Hoş bulduk diyorum. Bizi dinleyen herkese selam ediyorum.
Evet, değerli dinleyenler, Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında kurumlarımızı ve çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız yerden ben devam etmek istiyorum Sayın Erdal. Geçen hafta üretimin ne kadar önemli olduğunu belirtmiştiniz. Biz dedik ki tüketim toplumu mu, üretim toplumu mu? Ve kesinlikle üretim toplumu dediniz. İşsizliğin giderek arttığı, özellikle üniversite mezunlu işsizlerin sayısının giderek arttığını biliyoruz. Ve bölgemizdeki bu gelişmeler, bir taraftan Suriye, bir taraftan kaotik olaylar, terör bir taraftan derken, hakikaten yani bu bölgede üretim yapabilmek, ihracat yapabilmek ve dünyadan buraya yatırımı çekebilmek oldukça zor. Bu konuda siz bir iş adamı olarak bu konuda sizin görüşlerinizi alacağız. Öncelikle sanayinin ülke ekonomisindeki yeri nedir? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
Evet. Şimdi bugün aslında bulunduğumuz bu mekan 15 Temmuz'da bizim ciddi manada bir travma meydana getiren TRT'de şu anda yayın yapıyoruz. Bunu şu anda hatırladım. Bunun üzüntüsüyle Allah bir daha memleketimize böyle travmalar yaşatmasın, böyle sıkıntılı günler yaşatmasın.
Amin.
Çünkü huzurun, istikrarın, güvenin olmadığı bir yerde ticareti ya da sanayi konuşmamız mümkün değil. İlk önce dediğim gibi önce
güven ortamının gerekiyor,
huzurun sağlanması gerekiyor. Elhamdülillah Türkiye güçlü bir devlet, bu güven ortamını da en kısa zamanda sağladı. Çünkü yaşanan hadisenin bir hafta sonrasında her şey normalleşti ve normal bir hale büründü.
Hatta biraz geriye gidebilir miyiz Sayın Erdal? Mesela bu İstanbul'daki Gezi Parkı olayları ve ardından yaşanan süreçlerde aslında Türkiye'den sermayenin kaçıp gitmesini beklemediler mi? Yani güven ortamı olmasın, üretim olmasın,
efendim buraya durmuştu o dönemde.
Sermaye gelmesin ki 15 Temmuz sonrası da gidecek diye böyle çok büyük bir beklenti içerisindeydiler. Ama şükür ki dediğiniz gibi böyle bir güven ortamı olduğunu gördü ki sermaye gitmedi, değil mi?
Türkiye güçlü bir ülke, demokrasi sağlanmış bir ülke ve bu ülkeye ve bu coğrafyada Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin ve birçok ülkenin ihtiyacı var.
Evet.
Dolayısıyla burada böyle bir şeyin olmasına ne Türkiye'nin demokrasi, Türk vatandaşları müsaade eder ne de böyle bir durumun Avrupa Birliği'nde de olması istenilmez.
Evet.
Ben buna inanıyorum ve bunu savunuyorum. Dolayısıyla zaman zaman içeride ve dışarıdan gelen bir takım sıkıntılı güçler memleketin belki karıştırmak ve karışmasını arzuluyor olabilirler. Ama dediğim gibi güçlü bir Türkiye asla buna müsaade etmeyecektir.
Evet.
De. Kökleşmiş bir ülkenin buralarda böyle bir şey olması kesinlikle kabul edilemez. Yaşanılan o 15 Temmuz hadisesinde de çok kısa sürede dediğim gibi millet devletine ve bayrağına sahip çıktı. Allah göstermesin, her zaman da sahip çıkacak. Efendim, az önce de ifade ettiğim gibi sanayi konuşacağız. Sanayi konuşmamız için dediğim gibi önce güvenin, huzurun ve istikrarın. Hem içerideki yatırımcı açısından bu çok önemli, hem yurt dışından gelecek sermaye açısından bu çok önemli. Buna Cumhurbaşkanımız da her seferinde değiniyorlar. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü biz de her yerde savunuyoruz. Ben yurt dışından gelen sermayenin de önemini biliyorum ve bu konuda da Türkiye'de ciddi manada yapılan yatırımları da görüyoruz. Bu gezi olaylarından sonra da böyle sermayenin büyük miktarda yurt dışına çıkma gibi bir şeyin söz konusu olmadığını biliyoruz. Ve birçok yabancı yatırımcılarla da zaman zaman bir araya geliyoruz. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti'ne çok güveniyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yatırımlarını da sürekli artırarak devam ettiriyorlar. Bizim de efendim sanayinin büyümesi ve sanayinin önemini müsiat ailesi olarak ilgili yerlerde ve her ortamda söylüyoruz. Bunu tekrar burada da ifade etmek istiyorum. Türkiye yeraltı kaynakları olan bir ülke değil. Dolayısıyla petrol zengini de değiliz. İyi ki de öyle olmamışız. Bunu rahmetli Özal da zamanında söylemişti. Petrol zengini olan ülkelerin halini de görüyoruz. Biz genç nüfusuyla kendi kendine yetebilecek eğitim seviyesi ve sanayi altyapısıyla inşallah bir takım şeyleri halledebilecek ülkelerden bir tanesiyiz. Bu konuda da ciddi manada adımlar var, atılıyor da. Müsiat ailesi olarak bizler de bu konuda ciddi çalışmalarımız oluyor. Biliyorsunuz Ekonomi Bakanımız da zaman zaman ihracat oranımızın kilogramı 1.60 dolar seviyesinde. Bunu gelişmiş ülkeler, Almanya gibi, Japonya gibi ülkelerin ihracattaki kilogram seviyesi 4 dolar seviyelerinde, buna çıkartmamız gerektiğini her seferinde ifade ediyorlar. Biz de bunu ifade ediyoruz. Yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler ve markalı ürünlerle ancak bunu başarabilir ve yakalayabiliriz. Bunu yakalayamadığımız sürece milli gelirimizin de 10 bin doların üzerine çıkma şansı yok. Dolayısıyla biz Türkiye olarak artık bundan sonraki süreçte makas değiştirip teknolojik ve katma değerli ürünler yapmak mecburiyetindeyiz. Bunları söylerken neyi kastediyorum? Efendim, bir kere savunma sanayisinde artık bizim yerli helikopterimizi, şu anda elhamdülillah onu yaptık, Atak helikopter projesinde. İnşallah yerli motoruyla en kısa zamanda uçuracağız. Yerli uçağını yapan bir ülke ve savunma bakımından ihtiyaç olan kısım. Artı füzesini yapan, dediğim gibi her noktada yerli ve milli dışa bağımlılıktan kurtulan, tam tersine ihracat yapan bir ülke pozisyonuna gelmemiz gerekiyor.
Bir de bu ihracat konusunda önü kesilmeye çalışılıyor mu sizce? Çünkü zaman zaman işte Rusya ile olan, diğer ülkelerle olan bir takım problemlerle sanki Türkiye'nin önünü kapatmaya çalışıyorlar gibi geliyor.
Kapatmaya çalışıyorlar. Kimse kendi pazarından pay vermek istemiyor. Bugüne kadar bunlar, bu ülkeler, güçlü ülkeler, güçsüz ülkelere sürekli bu silah teknolojisini ve diğer alandaki teknolojilerini satarak kendi halkının müreffeh bir şekilde yaşamasını sağlamışlar. Bizlerin de dediğim gibi bu konuda ciddi manada adımlar atması gerekiyor. Çok ciddi manada mesafe aldık. Özellikle Milli Savunma Bakanı, bir önceki yayında da söylemiştim, Fikri Bey, bu konuda milli yerli üretime çok ciddi önem veren bir bakan. Özellikle vakıf şirketleriyle de orada geliştirilen ürünleri özel sektörde üretiminin sağlanması için ciddi adımları atıyorlar. Bilişim sektörü çok önemli bir alan. Bugün dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk 2, 3. 4. şirketler hep bilişim sektöründeki şirketler.
Ve dünyanın en zengin.
En zengin şirketleri. Birçok firmaları sayabiliriz. Bizim artı kilogramımızı artırabilmemiz için küresel markalar çıkartmamız lazım.
Mesela sizin o yerli malım, yerli param projeniz bu konuyla mı ilgili? Yani böyle bir...
Çok güzel bir konuyu açtınız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız özellikle yerli para birimiyle Türkiye'de ticaretin yapılması konusunda bir çağrıda bulundu. Bu çağrıda bir karşılık buldu. Biz buna ilave bir de yerli markamı koyduk. Yerli param, yerli markam. Çok önemsediğimiz bir konu. Türkiye'de biliyorsunuz geçmişte biz de okuldayken yerli malı haftaları kutlardık. Evet. Özellikle yerli ürünlerin tüketilmesi konusunda öğretmenlerimiz o dönemde çocukların bilinçli yetişmesi için bu yerli malı haftasına çok önem verirlerdi. Biz de tekrar bu konuyu gündeme taşıdık. Özellikle kamu kurum kuruluşlarında yerli marka ürünlerin kullanılması. Zaten bununla alakalı devletin verdiği çalışmaları bir teşvik var. Artı nihai tüketicilerin de daha fazla yerli malı ürünleri tercih etmesini. Tabii bunları söylerken Türkiye açık bir ülke. Dolayısıyla böyle dayatma şeklinde böyle bir şey tabii yapma şansımız olamaz. Burada dayatma yerine dediğiniz gibi daha milliyetçi, yani bunu Avrupa Birliği ülkeleri de kendi aralarında yapıyor. Bizim de olabildiğince yerli ürünleri tercih etme konusunda biraz da hassasiyet gözetmemiz gerekiyor ki yerli sanayimizi daha fazla kalkındıralım, canlandıralım. Artı çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi, müsiat ailesi olarak bunu ben sürekli dile getiriyorum, tasarım. Siz tasarımla ancak katma değerli ürünleri ortaya çıkartabilirsiniz. Buna bir de markayı ilave ettiğinizde markalı ve tasarımlı ürünlerin kilogramını daha yüksek bir şekilde satma şansını ve rekabet etme şansını bulabilirsiniz. Dolayısıyla özellikle bu konuda Ekonomi Bakanlığı'nın bir takım teşvikleri ve destekleri var. Yalnız üniversitelerin tasarım bölümündeki öğrencilerin sayısı ve eğitim düzeyinin de çok önemli bir noktaya getirilmesi gerekiyor.
Aslında sizin söylediğiniz gibi eğer bu piyasada iddialı olacaksanız, iddialı tasarımlar, markalar üretecekseniz insanların da yetişmiş elemanların da iddialı olması gerekiyor. Altyapının iyi olması gerekiyor ki hani insanlar da o ürünleri o zaman tercih eder.
Tabii.
Ama iddialı bir şekilde ortaya çıkmanız gerekiyor.
Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi tasarım olacak, marka olacak ve teknoloji olacak. Bu üç konuda Ar-Ge ve inovasyona da bizim ciddi manada ağırlık verip orada teşviklerin de hem artırılması gerekiyor, bizlerin de bu konuda olabildiğince önem vermemiz gerekiyor. İnovasyona, Ar-Ge'ye biz yatırım yapamadığımız sürece bu teknolojiyi de yakalama şansımız yok. Dediğim gibi bu markalaşma sürecinde de belli bir noktaya gelme şansımız yok. Tabii bunu yaparken yine Ekonomi Bakanlığı'nın bir takım destekleri ve teşvikleri var. Yurt dışından yabancı sermaye gelip bizim Türk markalarından satın aldığı gibi bizim de yurt dışında marka olan bir takım firmaları satın almamız konusunda da devletin dediğim gibi teşvikleri var. Biz de üyelerimize bu konuda hep bir takım şeyleri anlatarak onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Buna da çok önem veriyoruz. Ankara olarak biz OSTİM, İvedik Organize, sanayi bölgeleri bizim Sincan ve Temelli bölgesindeki ASO ve Ticaret Odası zaman zaman bir araya gelerek Ankara'da bu konuları masaya yatırıp ve bunları tartışıyoruz. Kamu kurum kuruluşlarından da ilgilileri davet ederek olması gerekenleri söylüyoruz. Savunma sanayiyle alakalı çok ciddi yaptığımız bir toplantımız oldu. Bunlar da inşallah devam edecek. Ankara'da bir kümelenme bölgesi var. Uzay ve savunma konusu, havacılık konusu. Bununla alakalı savunma sanayi müsteşarımız savunma sanayine hizmet eden vakıf şirketleri, özel sektördeki şirketler Ankara vekilleri ve başbakan yardımcımızla bir araya geldik. Savunma sanayini masaya yatırarak bu kümelenmedeki yapılması gereken, atılması gereken adımları masaya yatırdık. Ciddi manada MÜSİAD'ın bu konuda bir katkısı oldu. Bunu da şu anda devam ettiriyoruz ve takip ediyoruz.
Evet. Şöyle bir ülkemizin etrafına baktığımız zaman sıkıntılar yaşanıyor, bölgesel sıkıntılar yaşanıyor ve bu sıkıntılardan ister istemez bizler de etkileniyoruz. Birçok mülteci aldık ve onlara yardımcı olmak zorunda hissettiğimizi düşünüyoruz ve yapıyoruz elimizden geldiğince hem ülke olarak hem birey olarak. Şimdi bölgesel gelişmelerden elbette sanayi de etkileniyor. Nasıl etkilendi? Ekonomi sizce ne durumda şu anda bu gelişmelerden dolayı, bölgesel gelişmelerden dolayı?
Az önce de söylediğim gibi huzur ve istikrar bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz çok uzun yıllardır bu PKK ile yaptığı bir mücadele var. Ve bu Güneydoğu ve Doğu bölgesinde özellikle PKK ile yapılan mücadeleden dolayı doğru dürüst yatırım çekmediği gibi işsizlik oranında had safhada olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ve genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla ama şu anda biliyorsunuz bir çözüm süreci vardı. Bu çözüm sürecinde de devletin o bölgede ciddi manada bir desteği olmuştu. Maalesef orada bu süreci sabote eden ve bu oralara yapılması gereken yatırımları engelleyen PKK'ya karşı şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği ciddi bir mücadele var. Çok ciddi de bir mesafe alındı. Biz yılbaşında Hakkari'deydik. Hakkari, Ankara kardeş il seçilmiş. Bizi de davet ettiler. İçişleri Bakanımız ve buradaki ilgili vekiller, başbakan yardımcılarıyla beraber Hakkari'de yılbaşını geçirdik. Oradaki sanayici ve iş adamlarıyla o bölgenin problemlerini ve yapılması gerekenleri konuştuk. Onlar da tekrar Ankara'ya geldiler. Ankara'da tekrar bu konuları masaya yatırdık. Özellikle bu cazibe merkezleri adı altında Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen 22'ydi zannedersem yanılmıyorsam il seçildi. Buraların kalkınması ve buralara yatırımın çekilmesi için çok ciddi teşvikler var. Bunlardan bir tanesi de Hakkari. Biz o bölgenin yaş ortalaması 19. O bölgeye yatırım neler yapılabilir? Bunları da oturduk konuştuk ve o bölgenin kalkınması için biz Ankara MÜSİAD olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlara da destek oluyoruz. Dolayısıyla İnşallah Allah nasip ederse kısa sürede bu PKK meselesi çözülür ise bunun çözümünden sonra o bölgeye ciddi manada ben yatırımın geleceğini düşünüyorum. Hem dediğim gibi genç nüfus var hem ters göçle o bölgenin kalkınmasına ciddi manada katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de doğa güzelliğiyle her bölgenin kendine özgü Allah'ın verdiği bir nimeti var. Bu nimetlerden dediğim gibi hem Türkiye'nin hem dünyanın yararlanması lazım. Hem de o bölgenin kalkınması topyekun Türkiye'nin kalkınmasına ciddi manada bir katkı sağlayacak, destek sağlayacak. Dolayısıyla sizin ifade ettiğiniz gibi Güneydoğu ve Doğu bölgesinin huzuru ve terörün bitmesi dışarıdan Suriye ve başka yerlerden sızan bir takım terör örgütlerine de izin vermeyecek. Ama biliyorsunuz bu Suriye'de yaşanan sıkıntılı süreç, evet Türkiye Cumhuriyeti'ne ciddi manada bir parasal yük getirdi. Ama insanlık olarak bunlar bizim yapmamız gereken bir sorumluluğumuz. Bu sorumluluktan da Türkiye Cumhuriyeti de kaçmadı. Birçok sivil toplum örgütü de bu konuda destek verdi. Bu destek verenlerin başında gelenlerden bir tanesi de MÜSİAD. Biz bu konuda elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Zaman zaman üyelerimizle bir takım kampanyalar düzenleyip oradaki kardeşlerimize destek oluyoruz. Bu Suriye problemi tabii çok uzadı. Bu kadar uzun süreceği hesaplanmamıştı. Hı hı. Ama gerek diğer başka ülkelerin Suriye'nin yanında olup Türkiye'nin karşısında olması ve orada zalimce sürdürülen bir uygulama insanlık için bir yüz karası. Biz her türlü şeye dediğim gibi katlanırız. Yeter ki insanlık orada ölmesin.
Evet.
İnsanlar bir an önce kendi ülkesinde, kendi vatanında yaşayacak ortamı bulsun. Bu işin içine insanlık girdiğinde ekonomi şu oldu, bu oldu, bunları konuşmak insanlığa da yakışmaz. Müsiyata hiç yakışmaz. Dolayısıyla birinci görevimiz Suriyeli vatandaşların huzurlu bir şekilde kendi ülkelerinde yaşayacağı ortamın sağlanması için Türkiye'nin atacağı adımlarda bizim de destek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Peki bir konuyu hemen şöyle yine MÜSİAD'ın önemli çalışmalarından birine hatta ikisine yer vermek istiyorum ben. Şimdi iş dünyası deyince iş dünyasında evet dört dörtlük bir katılımın olması gerekiyor. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ve MÜSİAD'ın genç kadın girişimciler ve genç MÜSİAD'la ilgili çalışmaları var. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz Sayın Erdal?
Şimdi biz sivil toplum örgütü olarak hem kadınımıza hem gençlerimize çok önem veren bir sivil toplum örgütüyüz. Bizim yönetim kurulumuzdaki bayan bir üyemiz, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin aynı zamanda üyesi ve ihracatta da belli ciroları ve yapan çok önemli bir müteşebbisimiz. Onun haricinde yine kadın girişimcilerimiz var. Ayrıyeten de kadınlarımızın sosyal alanlarda da yaptıkları bir takım faaliyetleri oluyor. Her zaman ana kademedeki müsiyatlarda kadın girişimcilerimize de olsun, kadınların sosyal alanlarda yaptıkları faaliyetlere de her zaman destek veriyor. Onlar bizim için çok önemli. Bunu da her platformda dile getiriyoruz. Gençlerimizle alakalı da özellikle benim gençler üzerinde ciddi manada bir proje konusunda onlara karşı bir hassasiyetim var. Ve evet, çok önem veriyorum. Kesinlikle bizim her şeyimiz gençler. Gençle biz yeterince belki geçmişte önem veremedik. Ama biz çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunu düşünenlerin başında da ben geliyorum.
Evet.
Aynen öyle. Biz ana kademedeki müsiyatlarla gençler beraber çalışıyoruz. Onları hem geleceğe hazırlıyoruz hem de onların dinamik yapılarından ve teknolojiyi çok iyi kullandıkları için o teknolojideki bilgilerinden faydalanma derken onlara da katkı sağlayacak şekilde bir proje ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi gençler emin olun bizlerden çok çok daha iyiler. Bizlerden çok çok daha güzel yaptıkları işler var, projeler var. Ben gençlere dediğim gibi her platformda önem veriyorum. Özellikle şu anda uluslararası öğrencilerle yaptığımız çok önemli bir proje. Bu projeyi de bizim gençlerle beraber yürütüyoruz. Bu projenin şöyle bir özelliği var. Yurt dışından buraya misafir olarak okumaya gelen öğrencilerimizi yaptığımız bir projeyle işletmelerimizi entegre edip işletmelerimizde staj görmelerini ve orada bir mentörlükle onların sahiplenme, onlara teknoloji konularında bir takım bilinçli hale getirip kendi ülkelerine döndüklerinde otomatikman bir gönül köprüsü kurup bizim işletmelerimizle kendi ülkelerinde bir ticaret yapacakları bir alan oluşturmayı düşünüyoruz ve arzuluyoruz. Bu konuda 60 ülkeyle şu anda yaptığımız bir proje var. Bizim genç müsiyattaki kardeşlerimiz de bu yurt dışından gelen öğrenci misafir kardeşlerimiz ciddi manada bir kaynaşma oluşturduk. Ana kademedeki abileri de bu öğrencilere hem bir abilik yapıyorlar hem de ticari alanda onların gelişimine katkı sağlayacak bilgileri aktarmaya çalışıyorlar. Bu proje bizim geleceğimiz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti var ve çok önemsiyor bu konuyu. Onlar da bu konuda çok destek veriyorlar. İnşallah biz bu 60 ülkeyi daha fazla ülke sayısına çıkartacağız. Hem Türkiye'mizi tanıtacağız, hem müsiyatımızı tanıtacağız, hem de bunların kendi ülkelerine döndüklerinde kendi ülkelerine fayda sağlayacak bir takım işleri yapmalarına biz vesile olacağız. Evet. Geçen bunlarla yaptığımız toplantıda şöyle bir şey söyledim bu kardeşlerimize. 60 ülkeyle yaptığımız programdı. Dedim ki 61 adet ağaç dikeceğiz, fidan dikeceğiz. Bir tanesi Türkiye, 60 tanesi de oradan gelen kardeşlerimiz. Bu fidanı hep beraber büyüteceğiz. Bu fidanın meyvelerini de ümmet olarak yiyeceğiz diye söyledik. İnşallah ümmet olarak, insanlık olarak hayırlı bir fidan diktik. İnşallah bunun meyvelerinden dünyadaki insanlık yesin diyoruz. Kimseyi ayırt etmeden insanlığa faydamız olsun diye düşünüyoruz. İnşallah bu fidanları ihlasla, samimiyetle, ahlakla sulayarak büyüteceğiz.
İnşallah. Evet değerli dinleyenler, MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Ankara Şube Başkanı Sayın İlhan Erdal bizlerle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İş adamımız, sanayicimiz dedik. Gerek üretim açısından, gerek istihdam açısından, gerek ihracat açısından, diğer taraftan da MÜSİAD sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan bir STK, sivil toplum kuruluşu. Onun için kutluyoruz. Bu güzel çalışmaların devamını bekliyoruz. Ülkemiz adına, dünya adına, insanlık adına diyorum. Sayın Erdal, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Efendim ben Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına bizi davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığınız için. Ben buradan bizi dinleyen bütün gerek Türkiye'deki gerek yurt dışındaki dinleyicilere selam ediyorum ve onlara müsiyat olarak kardeşlik mesajı vermek istiyorum. Herkesi selamlıyorum.
Peki. Evet. Bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.